Ayrım 7.
Sayfa 64. Sübya Mektebi'nde 2 yıl evvel işe başlayan Hayali, gördüğü rağbet üzerine Karagöz'ün çadırı diye adlandırdığı bir mahalde her akşam yeni bir oyun ortaya koyar olmuştu. Ramazan ve bayram akşamları erkeklerin çoğu eğlenmek üzere şehzade başına direkler arasında gittiklerinden işini bilen Hayali hafta sonlarını kadınlar günü ilan etmişti. Bayramın 3. akşamı misafirler dağıldıktan sonra Selahattin Efendi yengesini razı etti. Libabe Hanım Rana'yı, Baki'yi, evin kızlarını toplayıp Karagöz'ün çadırına götürdü. Çarşaftan yeldirmeden sıyrılan kadınlar Karagöz'ün taşlamalarına, İbiş'in lafı ters anlamasına, Laz'ın Kürt'ün konuşmasına, her sillede tokatta ayıbı mayıbı unutup basıyorlardı kahkahayı. Gece eve döndükte kahkahalar aşağı kattan yükselir oldu. Merdivenlerden sessizce inen Selahattin Efendi kapı aralığına baktığında ilkin tanıyamadı Rana'yı. Çamaşır mandalıyla burnuna tutturduğu kırmızı bir turp, başında kocaman bir huni, entarisinin içinden sırtına yerleştirdiği yastıkla kamburlaşıp bebe Ruhi'ye benzeyen mukallit kız, elinde bir şiş, bacının üstüne yürür gibi yapıp Laz şivesiyle "Uy, keseceğim seni cunduz feneri!" diyerek şişi her sallayışına bacı "Abu, kış kış!" diye soluyarak geri geri kaçtıkça kızlar yerlere yatıyordu gülmekten. Gülmemek elde değildi. Eğiyle ağzını kapayan Selahattin Efendi geldiği gibi sessizce sıvışıp gitti. Ertesi sabah bacı neneden tüsü yapmasını, muska yazmasını istedi. Ecinler basmıştı konağa. Didinin gelmesiyle kadınlara reva görülen haksızlıkları unutmuştu Rana. İftarda beybasından ayrı kalmasına, camiye alınmamasına rağmen akşam namazı kılmayı 3 rekat da olsa Ramazan'dan sonra da sürdürdü. Duasını edip selam verdiğinde amcasının "Bebe Ruhi namaz kılar mı tatlı cadım?" diye sorması üzerine dün akşamki durumu bildiğini anladı. "Niye kılmasın?" dedi. "Bacı hem her şeyi biliyor hem her şeyden korkuyor. Hiçbir şey de bilmiyor işte." "Bebe Ruhi insanı korkutursa duası kabul olur mu?" "Olur tabii. Bak oruç tuttum, namaz kıldım, dua ettim, sen geldin, nenem de üşümüyor artık." Rana namazını kılıp duasını ettikçe güzel güzel haberler gelmeye başladı. Ağaçlar yapraklarını dökmeden Bulgarlarla İstanbul'da anlaşma imzalandı. 3 hafta geçti geçmedi, Beybası Haşim Bey 5.000 kuruş maaşla Maliye Nezareti Müsteşar Muavinliğine atandı. Didi'ye iri bir atla yaylı bir araba alındı. Kızlardan Latife'nin nasibi açıldı. Nerede nasıl gördüyse şirketi hayriyede çarkçıbaşı olarak çalışan bir adam mescidin imamını araya koyarak kıza talip olmuştu. Libabe Hanım imamdan adamın yaşını başını, evli olup olmadığını, içkiye düşkünlüğünü, ev bark geçindirecek kadar kazanıp kazanmadığını öğrenmesini istedi. Olumlu yanıt geldikte şu günü şu saate talip olan zatın imamla birlikte konağın önünden geçmesini istedi. Kafesin arkasından adamın endamını seyreden Libabe Hanım Latife kıza döndü. "Ne diyorsun Latife?" "Vallahi sen bilirsin hanımım." "Kız, kocaya gidecek ben değilim, sensin. Sordurduk, hali vakti yerinde, içkisi yok. Kumaya zaten göndermezdim seni. 20'yi çoktan aştın Latife, ne dersin?" "Sen bilirsin hanımım." "Eh peki, ben bilirsem verdim gitti seni bu eli yüzü düzgün adama. Yalnız düğün 2 bayram arası olmaz, kurbanı atlatalım." Kızları bir heyecandır aldı. Her birinin elinde bir tığ dantela örer oldular. Çeyizin eksiğini noksanı tamamlamak gerekti. Konakta yüklüğün yanındaki odaya yerleşen Kalyopi, gelinlik için oroz dibakı, harcı alem giysileri için sultan hamamını arşınlamaya koyuldu. Dıştan gelen haberler de hayra alametti. Osmanlı ile Yunanlı, onca badireden sonra Atina'da anlaşmaya varmışlardı nihayet. Sıra geldi 2. bayrama. Kurbanlar kesildi. Her hayvanın bedeni kelleden kuyruk sokumuna 2'ye ayrıldı. Sol taraf fakire dağıtıldı, sağ taraf mutfağa taşınırken bir kez daha hamile kaldığından kan kokusuyla midesi bulanan Libabe Hanım, Hacı Ağa'ya kurban etinin tamamını dağıtmasını, derileri de mescidin imamına vermesini söyledi. Konak gene ziyaretçilerle doldu taştı. Kendini iyi hissetmeyen gelininin sık sık ortadan kaybolmasıyla hareme gelenleri ağırlamak, hal hatır sormak, küs olanları barıştırmak işi neneye düştü. 4. günün gecesi sıkıntıdan, yorgunluktan ağzına lokma koymayan, yatsı namazını bile kılamayan nenesinden ayrılmak istemedi Rana. "Nene, üşüyor musun?" Cevap alamadı. Bütün gece başucunda bekledi. Hırkanın örülmedik sağ kolu kalmıştı. Bir gayret şişlere sarıldı. Arada bir başını öne eğip tekrar tekrar kelime-i şehadet getirdi. İçinden, ta derinden, nenesini kendisine bağışlaması için bütün gece yalvardı, yalvardı durdu Allah'a. Sabahtan yeri ağrırken beybası, gece yarısı Kuzguncuk'taki evinden alıp getirdiği hekim Abraham Efendi ile birlikte odaya girdiğinde bir gölge gibi süzülüp çini sobanın arkasına gizlendi. Abraham Efendi havluyla örtülü nenenin göğsü üzerine eğilip kalbini dinledi, elini tutup nabzını yokladı, göz kapağını açıp baktı, çantasından çıkardığı küçük bir aynayı hastanın ağzına tuttu. ''Soluk yok, can kalmamış, başınız sağ olsun beyefendi.'' dediği an Rana'nın dünyası, ahireti, duası, Allah'ı göğsünden sızan bir acının içinde boğuldu. Yerinden fırlayıp hekimin kapadığı, nenesinin açık kalmış gözlerini yeniden açmak, çenesine bağladığı sargıyı koparmak, ağzının ninesinin ağzına dayayıp nefesini ona vermek geçti içinden. Lambanın ışığında beybasının yanağından sızan sessiz yaşları fark etti. Yığıldı kaldı yerinde. Cenab-ı Hakk'a kavuştu Fatma Zehra Hanım. Allah rahmet eylesin diye ölü sessizliğini yırtan tiz sesle silkindi. Okuyup üfleyen sarıklı imamı gördüğünde kabusların rüyada değil dünyada, bu dünyada olduğuna kanaat getirdi. Gece farkına varmadan eline aldığı tesbihi sobanın ardındaki odunların içine bıraktı. Namaz, niyaz, yalvarış, yakarış, sağır mıydı, nankör müydü bu can alan, aldırtan Allah? Kolcu gibi pis adamlar dururken ibadetle, sevgiyle, iyilikle yoğrulmuş nenesinden ne istemişti yaradan? İmamın dediği gibi sevdiği kulunu mu çağırırdı yanına? Sevgisi can almaksa o sevginin hiç mi hiç yeri yoktu gönlünde. Namaz da kılmayacaktı, oruç da tutmayacaktı, tesbih de çekmeyecekti artık. Öğleden evvel nenesinin naaşı gusülhaneye inerken beybasına sarıldı. Bir daha görmeyecek miyim beyba? Nereye götürürler nenemi? Mescitte namazı kılınacak kızım. Beyba ben de geleceğim. Ah yavrum benim, hanımların cenaze namazı kılması dinen caiz değildir. Nenesinin yanında biraz daha kalabilmek de bütün istediği. Namaz kılmaya hiç de niyeti yoktu. Zaten bayram namazı yasak, canından çok sevdiği insan göğsünün cenaze namazı yasak. Allah mı koydurmuştu bu garip yasakları? Kendi yarattığı kadınlara karşı husumet mi beslerdi? Düşündükçe inancı isyana dönüştü. Uzaklaşan tabutun ucunda rüzgarla dalgalanıp kendine el sallayan yemini nenesinden kalan son hatıra oldu. Dövünen bacının, ağlaşan kızların sesi boş kubbeden yankılanan bir seda gibi geldi. Nedenini bilmeden boş, boş diye söylendi Rana. Dışarıda mıydı, içinde miydi boşluk? Bir daha dönmeyecek olanın yarım kalmış hırkası, başı eğik çolak bir öksüz gibi sedirden sarkıyordu. Nenesine nasip olmamıştı eliyle ördüğü hırka. Tamamlayacaktı, evet. İlmikler arasında gizlenen nefesini her dem hissetmek için kendi bürünecekti tatlı saatlerin sıcacık hatırasına. Günler boyu kimseyle konuşmaz oldu. Sabah akşam bir dilim kuru ekmek sobanın yanında elinde şiş ördü. Kimseyi görmeden, kimseyi duymadan ördü. Kendisine bu örgüyü öğreten nenesinin avuçlarını ellerinin üstünde hissediyor, arada bir kendi elini öpesi geliyordu. Kaç gün geceye, kaç gece güne döndü. Başını kaldırdığında bir sabah karşısında Didi'yi buldu. Atıldı boynuna. İçinde birikmiş acılı gözyaşlarını hıçkıra hıçkıra döktü amcasının duyarlı kalbine. O yaslı günün kırkı çıktığında eve doluşan sarıklı hocaları görmek bile istemedi. O kışta, o soğukta nenesi gibi konaktan ayrılıp gitti. Amcasıyla birlikte çiftliğe kaçtı Rana. Bir ömrü beraber geçirdiği hanımını kaybetmekle 10 yıl birden ihtiyarlamıştı Nasır Bey. Babasının yalnızlığını bir nebze olsun giderebilmek amacıyla Haşim Bey her akşam işten dönüşte gazeteleri, dergileri toparlayıp geliyor, yemekle yatsı namazı arası haberleri beraberce yorumluyorlardı. Hanımının yasından dolayı olağan biteni artık pek umursamayan Nasır Bey, bir yıl önce Baba Ali'yi basan, 30'unu henüz aşmış Miralay Enver Bey'in Mirlivar rütbesiyle Harbiye Nazırı, daha dahası Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'la evlenip saraya paşa damat olmasını ağzı açık dinledi oğlundan. Orduyu Almanlara teslim eden Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya karşın, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Karadeniz'de Ruslara direnebilmek için Kruvazör denen 2 adet harp gemisini İngilizlere ısmarlamıştı. Ismarlamıştı da hazine tam takırdı. Düşünüp duruyordu maliyeci Haşim Bey. Neyle ödenecekti bu gemilerin bedeli? Bir yandan memleketin iktisadi durumuna çare bulamayan, üzülen, öte yandan bir aydır ortalıktan yok olan kızını merak eden oğluna ''Kırkını devirdin bey oğlum. Devranı ne sen döndürür ne de sen durdurursun. Bu yaştan sonra beynin her kıvrımına bir musibet yerleşir.'' diye hatırlattı Nasır Bey. Memleketin iktisadi durumunu düzeltmeye gücü yetmese de Haşim Bey'in kızından haber alma imkanı vardı. Perşembe akşamı Python o kambur kumbur patikada yağmurda çamurda yol alır mı almaz mı diye düşünmeden ertesi sabah çiftliğe gitmeye karar verdi. Lambayı yakmak, bacıya yolluk hazırlamasını söylemek üzere ayağa kalktığında Selam'ın kapısı hafifçe aralandı. Alacakaranlıkta gelini tanıyamadı İlkin, kızlardan biri sandı. Saçlarının örgüsüne, sırtında dizlerine varan cübbe gibi hırkasına, ayağındaki köy işi yün çorabına rağmen tanıdı. Bir heyecan sarıldı kızına. ''Yavrum benim, nerede kaldın?'' ''İyiyim, geldim Beyba. Amcam aşağıda, yengesiyle konuşur.'' Beybasının elini öpüp başına götürmekle yetindi Rana. Halinde bir durgunluk vardı. Gücenik miydi? Neye gücenmişti, ne yapıp da gücendirmişti bu hassas kızını? ''Dedem nerede?'' ''Odasında, namaza durdu kızım.'' ''Neye yarar?'' gibisinden dudak büktüğünü gördü. ''Evet, ecelden de beterdi o zalim sukutu hayal.'' Allah'ın yüceliğini öven Beybasına inanmış, yücelik yerine sevgili kullarına eceli reva gören o ilahi kudretin kandırmacı olduğu kanısına varmıştı. Suçlu buldu kendini Haşim Bey, avutmaya çalıştı kızını. ''Nenen bir çırpıda gitti yavrum, acılar içinde kıvranmadı. Cennetten bizi görüyordur şimdi.'' ''Ben onu göremiyorum Beyba.'' ''Eli elime değse yeter ama...'' Kirpiklerine doluşan yaşlar yanağından sızmadan sırtını dönüp odayı terk etti Rana. Gündüzlerin uzayıp gecelere denk düştüğü baharın ilk günü, Talipli'nin annesi konağa gelip Allah'ın emriyle Latife'yi oğluna istedi. Bel ağrılarından şikayetçi Libabe Hanım, işlemlerin bir an önce tamamlanmasına ön ayak oldu. Haftasına varmadan imamın kıydığı nikah damadın mahallesinden gelen muhtarın defterine kaydedildi. Sarmaş dolaş, gözyaşları içinde iki sandık çeyizi, bir kese altınıyla Üsküdar'ın kısıklı yolundaki evciğine yerleşmek üzere Latife köşkten ayrıldı. Ufak tefek ağrıları aldırmayan Libabe Hanım bu hamileliğinde devamlı bulantıdan yemek yiyemez, baş dönmesinden ötürü de sedirden kalkamaz oldu. Anasının peşini bırakmayan Baki'yi ablası oyalıyor, bebeklerden usanan kardeşine kutudan araba, ağaç dalından at yapıp bahçede koşturuyor, tavuklara yem vermesini, onları incitmeden sevmesini öğretiyordu sabırla. ''Bak, bak buldum, bak buldum abla!'' diye koşarak gelen Baki'nin elindeki yumurtayı düşürüp kırması, sarısının toprağa yayılmasıyla horozun civcive nasıl can verdiğini anlatamadan canından olan nenesini arar gibi etrafına bakındı Rana. Bakına bakına taşlığa girdiğinde ayakları onu sağ tarafta birkaç basamakla çıkılan demir parmaklığın önüne getirdi. ''Ölenle ölünmez yavrum, mekanı cennet ola. O sevgili insan belki de ölmedi kızım.'' ''Nine?'' ''Evet Rana'm, kim bilir o menhus, o şeytani yaratıklar.'' Parmaklığın önüne kadar gelen Huriye ninesi lafını bitirmeden mırıldandı, sustu. Badem yeşili gözleri ufukların ötesini taradı, duvara taraf döndü. ''Alır götürür, yok oldu dersiniz, it ölü düzenbazlar.'' diye hakaret etti birine. Başıyla onayladı. Tekrar torununa taraf döndü. ''Sen kendini yeme yavrum. Varsa eğer bir ilahi adalet, sana da bana da kudret, metanet verir. Ezeriz köpekleri.'' Parmaklıklar arasından saçını okşamak isteyen ninesinin elini alıp öptü. ''Kimdi o köpekler?'' soramadı. ''İlahi adaletsizliğin ise zaten şahidiydi Rana.'' Haftada 2-3 Huri ninesinin yanına gider oldu. Torununu gördükte alemine dalmış ninenin gözleri canlanıyor, parmaklığın yanına gelip ona tatlı tatlı gençliğe, musikiye, manzumeye dair bir şeyler anlatıyor, gözleri daldığında elini öpen Rana geri geri sessizce çekilip gidiyordu. Taşlıkta kapıdan girerken ''Ne yapar benim kızım?'' diye yanaklarından öpen Beybasına ''Bir şey mi oldu? Bugün erken geldiniz Beyba.'' diye sormasına, sizli bizli konuşmasına şaşırdı ama üstelemedi Haşim Bey. ''Yarın cuma Rana'm, bugün daireden erken çıkabildik nasılsa. Müsteşar Bey'i Şam'a yolculadık. Oradan eve geldim.'' ''Beyba, Trablus Şam neresi?'' Sorunun nedenini tahmin etti Beybası. Nenesinin vefatından beri sizli bizli de olsa ilk defa kendisine yaklaşan kızına, ''Trablus Şam, Şam'dan daha uzak bir yer kızım. Sabah erken yola çıksak Hacı Ağa bizi götürür mü bir günde?'' ''Değil bir gün, belki de bir ay ister. Ne at ne araba dayanır. Neden sordun kızım benim?'' ''Geçen sene Didi ile konuşurken annemin babasının Trablus Şam'a gittiğini söyledi.'' ''Fazlasına gerek yoktu. Fatma ninesi gibi gidip de dönmeyenlerin, Huriye ninesi gibi o iki diyar arasında gidip gelenlerin yerini bilmek, ayağıyla olmasa da can denen soluyla oralara kadar varıp dönen umacı sandığı ninesini anlamak istiyordu.'' Haşim Bey yere bıraktı çantasını, taşlıkta unuttu. Kızını alıp kütüphanesine götürdü. Kocaman bir haritayı halının üstüne yaydı. ''Gel bak kızım. Bak, bu bizim memleketin resmi. Rengarenk boyanmış, çizgilerle bölünmüş, yazılarla süslenmiş, çarşaf kadar geniş kağıdın merakla üzerine eğildi Rana. Babasının parmak bastığı yerdeki yazıyı okumaya çalıştı. Elif Bağ'ın harflerine benzemiyordu yazı. Ne bu Beyba? Harita. Neyse, resim, Fransız işi. Yazılar da Elif Bağ yerine alfabeyle yazılmış. Bu yazıyı da Fransız dilini de yavaş yavaş öğrenmen lazım kızım. Parmak bastığım yerde Konstantinopol yazıyor. Ne demek Konstantino, Beyba? Fransızlar İstanbul'a Konstantinopol derler. Sebebini tarih okumaya başladığımız zaman öğretirim sana. Bu mavi ince şeride bak. Bu şerit şu aşağıda gördüğün İstanbul Boğazı. Bizim ev nerede Beyba? Bu şeridin kıyısına yakın. Çiftlik nerede Beyba? Haşim Bey elindeki kalemin ucuyla bulunduğu noktadan toplu iğnebaşı kadar mesafede bir yeri gösterdi. Orası bahçenin ucu değil mi Beyba? Değil yavrum. Dünyanın ucu bucağı yok. Kağıda sığmaz ki. Bak gördün koca İstanbul Boğazı incecik bir şerit. Peki Trablusşam nerede Beyba? Beybası o koca haritanın orta yerine doğru Tripoli yazılı bir yere işaret ettiğinde toplu iğnebaşına göre şöyle bir hesap yapan Rana. Oraya nasıl gidilir? Annemin babasının gidip de dönmediği, ninemin her gün gidip geldiği yeri görmek istiyorum Beyba. Trablusşam'la ahiret arasında bir ilişki mi kurmuştur Rana? Annemin babası da benim dedem değil mi? Oraya gidip dönmediğini, annem de, Didi de sonra anlatırım dediler. Hiçbir şey anlatmadılar ama. Beyba ninem neden hep odasında kapalı? Zamanı gelmişti. Aklı evvel kızının kafasında yeşeren çelişen soruları cevapsız bırakmak evladına cehaletin yolunu açardı. Peki kızım, hadi şimdi gel otur. Duyacağın şeyler masal değil, maalesef hakikat diyerek haritanın üzerinde Karadeniz'in ucunda Georgi yazılı bir yeri gösterdi. Şu gösterdiğim yere biz Gürcistan, orada oturanları da Gürcü deriz. Çok zaman önce oradan gelip İstanbul'a yerleşen, İhtida etmiş yani dinimizi, İslamiyet'i sonradan kabul etmiş bir Gürcü ailesinin iki kızından en küçüğü olan ninen Huriye Hanım, ut çalan, şiir yazan, hassas bir tazecikmiş. Şiir ne demek Beyba? Hislerini, içinden taşanları, vezinli, kafiyeli bir şekilde anlatmak. Edebiyat faslı sonradan gelecek kızım, şimdi lafımı kesip yolumu şaşırtma benim. Lafını yarıda bırakır korkusuyla babasının anlattıklarını ağzını açmadan dinledi Rana. Ne diyordum? Ha, ninen çiçeği burnunda Huriye, kocaya varıp evden ayrılmayı hiç mi hiç istemezmiş. 20'sine vardığında el alem ne der korkusuyla annesi onu Gürcü asılı Mehmet Emin Bey adında genç bir kolağısına evet demeye zorlamış. Asker olmasına rağmen hassas bir adammış genç damat. Huriye kocasına canı gönülden bağlanmış. İç aleminden coşup gelen gizli gizli yazıp sakladığı satırları kocasına okumaya başlamış. Kocası da herkesten gizli tuttuğu askeriyeden ayrılıp kendi işini kurma niyetini hanımına anlatmış. Üzüntüden sıkıntıdan uzak bir hayat sürmeyi ümit eden çifte Hüda bir de çocuk nasip eylemiş. Miralay askeriye gibi bilmediği sözcükleri öğrenmek, Hüda'nın bu işe gene neden karıştığını sormak üzere ağzını açmasıyla kapaması bir olan kızına ''Ne var kızım?'' diye sordu beybası. ''Hiç, yok bir şey beyba. Sonra ne olmuş?'' ''Evet, en uzun günlerden bir gün. 7 aylık hamile, karnı burnunda Huriye, beyinin eve dönüşünü her akşam olduğu gibi dört gözle beklemiş. Ne gelen var, ne giden. Ertesi sabah erkenden kalfasıyla birlikte pederinin yanına varan genç kadın sorup soruşturma neticesi beyinin evine dönmesine dahi izin verilmeden apar topar Trablusşam'a tayin edildiğini, doğrusu sürgüne gönderildiğini öğrenmiş. Nedendir, ne içindir, o yere nasıl gidilir demeden ani bir feveran ile yollara atmış kendini. Dizlerinin bağı çözülüp yere çöktüğünde peşinden koşan babasıyla kalfası yarı baygın genç kadını bir paytona bindirip eve getirmişler. Kadıncağıza ne olduysa o an oldu diye düşündü Haşim Bey. Kendini pür dikkat dinleyen kızına döndü tekrar. Doğum yapıp anneni dünyaya getirdikten sonra bebeğini alıp Trablusşam'a gitmeye hazırlanırken bu sefer kocasının ölüm haberi gelmiş. İşte o zaman kızım Huriye ninenin aklı başından gitmiş. Gözleri dolu dolu dinleyen Rana, ''Peki Beyba, ne yapmış da oraya göndermişler dedemi?'' ''Nasıl anlatayım yavrum? Geçmişteki vakaları birazcık bilmen lazım. Sultan Abdülaziz ismini hiç duydun mu?'' ''Duydum Beyba. Didi hep onu okuyor. Biraz anlattı bana. Şimdiki Reşad'ın ya babası ya amcası değil mi?'' ''Evet, amcası kızım. Ben henüz 3 yaşındayken tahttan indirmişler Sultan Abdülaziz'i. 5 gün sonra sabah erken kapatıldığı şu karşıda gördüğüm Feriye Sarayı'nda kanlar içinde yerde ölü bulunmuş. Kendi canına kıydı derseler de bu haltı işleyenler malum. Sultan en büyük adam değil mi? Onu kim öldürebilir beyba? Arada bir böyle şeyler olabiliyor kızım. Katilleri azmettiren Serasker Hüseyin Avni Paşa çok hırslı, hoyrat bir adammış. Sultan Abdülaziz'in katlinden ancak 10 gün kadar sonra iştirak ettiği bir gece toplantısında içeri giren Çerkez Hasan Bey namıyla maruf bir erkanı harp kol ağasının kurşunlarıyla o da canından olmuş. Neden herkes birbirinin canını alır beyba? Bir ara askeri rütbesi geri alınan Kindar Hüseyin Avni Paşa yeniden Serasker tayin olundukta intikam almaya yemin etmişmiş. Çerkez Hasan Bey'e gelince ablası Neşerek Kadın Efendi Abdülaziz'in zevcesiymiş. Adı geçen bu Nobran Paşa tarafından mücevher saklamakla herkesin içinde suçlanmış. Zevci Sultan Abdülaziz'in vefatından bir hafta sonra da kederinden ölüp gitmiş. Bunca zulmü kendine yediremeyen Çerkez Hasan Bey bu murdar paşayı dünyadan göçürmüş ama kendi de ertesi sabah Beyazıt Meydanı'nda asılmış. Yakınlarından kimi Yemen'e kimi Trablus'a sürülmüş. Dedem? Evet, Gürcü olan dedenin Çerkez olan Hasan Bey ile akran oldukları malum. Akrabalıkları var mıydı bilemem. O korkuda, o furyada Çerkez, Gürcü hep bir öcü sürmüşler Trablusşam'a. Peki neden hemen ölmüş orada? Orasını pek bilemeyeceğim kızım. Ama gördüğün gibi olan yine ne olmuş? Haritadan gözünü bir türlü ayıramadı Rana. Mavi renkli kısımların deniz veya göl gibi suyla ilgili yerler olduğunu anlayabildi o kadar. Parmağını boğazın ince mavi şeridi üstünde yukarı doğru sürdükçe orası Karadeniz. Aşağı doğru çektikçe orası Marmara diyen babasına gülümseyerek döndü. Nenemin evi neredeydi beyba? Nine ile nene arasında bir an bocaladı Haşim Bey. Hani didiyle gidip orada kalmıştım ya. Hele şükür. Nenesinin adını ilk defa gülümseyerek anan kızı düştüğü bunalımdan kurtulmuştu sonunda. İlmi Tevhid'in elfbasıyla kaybettiği ranasını ilmi mesaha ile yeniden bulmuştu. Başlangıçta ölçüleri konakla çiftlik arasındaki mesafeye göre hesaplayan meraklı kız, pergel cetvel denen aletleri kullanmayı çarçabuk öğrendi.